TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Engelli Koşu.
Programı hazırlayan Ahmet Büyükçulhacı, kumanda masasında Paşa Duran, programı sunan İffet Diler. Koşudur yaşamak ve zordur. Nerede, ne zaman, nasıl sonlanacağını bilemediğimiz bu koşu. Düşmek, kalkmak ve koşuya yeniden başlamak boynumuzun borcu. Çünkü yaşamın gerçeği bu. Bir gerçek de kimileri daha zor yaşar bu koşuyu. Bir elmayı kavrayamamak ne demektir? Denizi görememek ya da merdivenlerin koca bir dağa dönüştüğünü hissetmek. Üstüne üstlük etrafınızdakilerin o garip, o tanımlanamaz bakışlarını, öteki olmanın dayanılmaz sancısını. Zor işte, gerçekten zor engelli olmak. Ama insan umuttur, umut emektir ve yaşama umuduyla büyür günlere verilen emek. Onların bizden istediği yalnızca destek olmamız, gücümüz yettiğince ellerinden tutmamız, kendilerine kapılar açmamız. Bu düşünceyle oluşturduk programımızı. Amacımız engellinin ve engelli yakınlarının yanında olmak. Yaşadıkları zorlukları, sorunları elimizden geldiğince duyurmak, uzmanların önerileriyle sorularına cevaplar bulmak. Ne duygu sömürüsü yapmak ne de her şeyi toz pembe göstermek istiyoruz. Engelliyi öteki olmaktan çıkarmak, onları görmezden gelmeyi engellemek. Kısacası toplumda farkındalık yaratmak programımızın en temel amacı. Engelli Koşu başlıyor. Birlikte koşmaya hazır mısınız?
Yanmayan bilmez ateşi aşka. Gel gel yanalım ateşi aşka.
Engel bakış açımızdır. Kişisel gelişim eğitmeni yazar İsmail Barış Özpazarcık'la birlikteyiz. Merhaba.
Merhaba.
Hazırlıklı gelmişsiniz.
Evet, her zaman. Ben doğal akışı da seviyorum. Hazırlık yapmayı da seviyorum gerçekten.
Hayata ve her şeye hazırız.
Evet,
öyle
yani başlayalım. Bu belki hani biraz da... Evet, ciddiye almak galiba. Yaptığım işi ciddiye almayı seviyorum. Peki.
Aşık mı olacağız, mutlu mu olacağız?
Valla eğer aşık olmayı seçersek mutsuz olmayı da göze alacağız galiba. Yine de ama bir araç yani. Kendimizle tanışma aracı. Ve aslında baktığımız her şeyde o aşkı da bulabiliriz tabii. Biraz daha böyle geniş bakış açısından baktığımızda ve yaklaştığımızda. Bu mutlu olmayı seçmek gerçekten de bugün üzerinde düşünmek istediğimiz ve konuşmak istediğim şey bu. Bir hikayeyle başlamak istiyorum. Bir zamanlar zavallı, küçük, yaşlı bir kadın varmış. Her sabah aynı düşünceyle uyanırmış, güne başlarmış. Hemen kalkmak zorunda mıyım diye yataktan. Yataktan kalkmak da bir derttir bilirsin. Yani yataktan kalkarken yaşasın, bugün yapacak bir şeylerim var ve hayata dair anlamlı iyi bir şeyler var düşüncesiyle kalktığımızda gerçekten de o anlam bizi gün boyu coşkuda tutabiliyor. Oysa bugün yapacak ne var ki, ne kadar anlamsız bir gün ve ne kadar anlamsız her şey dediğimiz anda, o anda gerçekten de yaşam çekilmez olabiliyor.
Öyle değil aslında. Gerçekten böyle düşünüyorsa dostlarımız, dinleyicilerimiz hem kuşları kaçırıyorlar, hem ağaçların uyanışını kaçırıyorlar. Güneşin doğuşundan haberleri yok. Belki de aynı saatte veda eden bir aydan bile bir haber durumda.
Bir haber yaşayabiliyoruz. İşte bu da farkındalık dediğimiz şey gerçekten de. Kaçırmamak için de belki de gözümüzü dört açıp bakmak gerekiyor. Ve o bilinç oluşunca o uyanış kendiliğinden içimizde kök salıyor ve bizi gerçekten dünyayla daha barışık yaşatıyor. İşte bu kadıncağız da hemen kalkmak zorunda mıyım diye sorarmış ve sonra dışarı bakar ve evinin önündeki yolda rüzgarın getirdiği yaprakları görür ve yine yolu süpürmek zorunda mıyım diye sızlanırmış. Görünüşe bakılırsa evi her gece kirlenirmiş. Bugün de evi temizlemem gerektiğini söylemeyin bana. Sızlanırmış kendi içinden ve bıkkınlıkla ödenmesi gereken vergilere, faturalara bakmak, çatısının aktığını yağmurda görmek, bütün her şey olumsuz ve bütün bunları düşünerek çok daha abartılı bir şekilde olumsuzluğu yaşarmış. Aynı evin karşısında başka bir yaşlı kadın gayet de mutlu yaşarmış. Her sabah dışarı bakar ve rüzgarın getirdiği yolda birikmiş yaprakları seyredermiş pencereden. Ah ne kadar iyi dermiş coşku içinde, yolu yine süpüreceğim. Dışarıda yine bir rüzgar var. Dışarıda yine farklı bir gün beni bekliyor. Evin kirlenmesini pek dert etmezmiş. Temizlik yapmak insana daha da iyi gelebilir. Çünkü bazen de ona ihtiyacı oluyor insanın ve bir şey yapma. Aynı zamanda bu hayatında bir şey yapma. Ve belki insanlar temizlik yaparken kendi içlerini de temizler, siler, süpürürler. Neden olmasın? Ve bunu bazen içeride de yapmak gerekiyor. Ve ödenmesi gereken vergilere bakıp daha bugün yapacağım bir şey var. Ve çatıya bakıp sanırım bundan sonra akan çatıları tamir etmem gerekecek diye gülümsemek. Bütün bunları tıpkı biraz öncekinin yine bakış açısı ve yaklaşım şekli çok daha olumlu bir yaklaşımda. Aslında bu yaklaşımlar bize neyi getiriyor? Ruh halini getiriyor. Direkt ruh haliyle bağlantılı, hatta salgılarla, duygularla bağlantılı. Çünkü duygu salgıyı etkiliyor. O anda ruh halimiz değişiyor. Ve ruh hali denilen şey aslında sürekli mutsuzluğa ayarlıysa o ayarı, İnce bir ayar yapmak lazım. Tekrar ele almak lazım. İşte bu ele alış şekli de yeni farklı açılardan bakabilmek, dar bir kısır durumdan çıkmak ve daha geniş bir perspektiften bakabilmek. Ve tıpkı aslında şöyle de bakabiliriz, kalp elektrosu gibi. Kalp elektrosunun göstergesi iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. ve sürekli değişim halinde ve düz bir çizgi direkt ölüme gitmek
hayatta
demek.
Değilsiniz
hayatın
demektir.
Hayatın dışında olmak. Ya da bu bir dalga gibi de ele alabilir. Bir dalga çok yukarıda geldiğinde ve ben dalganın tepesindeyken o olağanüstü muhteşem bir ruh halindeyim. Dalga aşağı doğru seyrettiğinde ve ben aşağı doğru düşüyorum, ruh halim düşüyor. Ve orada kalabilirim, oradan çıkabilirim. Oradan çıkmak için yeni bir anlam yaratmam gerekiyor. İşte burada yeni bir anlam yaratmak için sanırım doğru soruyu sormaya da ihtiyacımız var. Çünkü ben iyi hissetmiyorum ki kendimi ve iyi hissedecek hiçbir şey bulamıyorum ki diyenlere, eğer hissetseydiniz ve kendinizi yapacak bir şeyiniz olsaydı nasıl daha iyi olurdu ve bütün bunlar geride kaldığında, bu ruh haliniz geride kaldığında siz nasıl daha iyi ve daha mutlu olurdunuz sorusunu sorduğunda şöyle bir duruyor ve zihninde yeni bir anlam yaratmaya başlıyor. Gerçekten de bizim zihnimizi doğru yönlendirmemiz için doğru soruları sormamız çok gerekli. Doğru sorular: niçin bu haldeyim? Neden bu benim başıma geliyor? Neden ya Rabbim ben bir başkası değil? Hep bunlar mı? Allah kahretsin gibi hani sıradan ve kendimizi üzen sorular değil. Niçin ya da neden sorularının dışında anahtar soru nasıl? Nasıl sorusunu kendimize her gün armağan edebiliriz bence. Bu bir başlangıç olsun. Kendimizi daha iyi bir ruh haline taşımanın bir anahtarı olabilir. Nasıl daha iyi hissedebilirim? Bu durumu nasıl çözebilirim? Üstesinden nasıl gelebilirim böyle bir durum karşısında? Nasıl daha kendimi mutlu hissedebilirim? Bu durumu nasıl daha iyi noktaya taşıyabilirim? Daha kaliteli nasıl yaşayabilirim?
Sürekli mutlu olmak peki gerçi pek mümkün değil ama yine o hanımefendiye dönecek olursak, yaprakları süpürüyorsa büyük bir ihtimalle bahçeli bir evde oturuyor. Kuvvetli ihtimal bahçesinde koskocaman bir çınar ağacı var. Ne büyük keyif onun sesini duymak, onu dinlemek. Faturalar biraz
kokusunu
can sıkıcı.
Duymak.
Onları ben de sevmem işte açıkçası. Hele böyle zamansız geldiği
yani,
vakit.
Evet,
bir yerinden hayatı yakalamak, kendini kandırmak anlamında değil tabii de bu. Hani sürekli gün içinde vıdı vıdı etmektense, kendi ömrüyle birlikte başkasını da tüketmektense fotoğrafın da o güzel bir anını kaydetmek gerekiyor belli.
Çok doğru. Kendini kandırmak dediğim şey, evet, bana bu çalışmalar sırasında bu soru da geliyor. Az kendimi kandırmalı mıyım?
Hep
o zaman diye.
Hep de o suçsuz kitap Pollyanna genelde.
Evet. Oysa ki yeni bir bakış açısı getirmişti bize. tabii kandırmanın ötesinde aslında kişinin kendi varlığındaki zenginliği fark etmesi, içeride çözüm yaratacak olağanüstü kaynakları fark etmesi gerekiyor ki bütün bu donanımla hareket edebilsin. Çünkü evde bütün malzemeniz vardır ve siz hala şikayet edebilirsiniz işte yemek bulamamaktan, ama her şey vardır ve oturup onu, o malzemeleri bir araya getirip bir yemek yapabilirsiniz. Bizde de öyle, bütün kaynaklar mevcut beynimizde, aslında sadece görülmeyi ve dokunulmayı bekliyor, fark edilmeyi bekliyor. Fark ettiğimiz anda hayatımıza akmaya başlıyor. Seçmek dedik. Aslında seçmek de bir anahtar kelime. Hayatımız boyunca sürekli yaptığımız bir eylem aslında, bir şey seçmek. Ve biz bu seçmeyi hayatımızda kendimiz için daha iyi bir şey yapma üzerine durduğumuz anda, kendimizi destekleme bile, bu kararı almak bile ciddi bir seçim bence. Dolayısıyla şunu söyleyeceğim: karar almak ya da niyet etmek, bir şeyi niyet etmenin gücünden yararlanmak çok ciddi bir farkındalık. Hiçbir şey bu kaynakların farkında değilsek ve tüm o olumsuz ruh haliyle yaşıyorsak da bile, ben bütün bunları geride bırakmayı istiyorum kendim adına. Kendimi layık buluyorum daha iyi yaşamak için ve bunun için nasıl daha iyi yaşayabilirim? Sadece içimden böyle bir yardım istiyorum demesi bile bu yardımın gelmesi için yeterli aslında. Yeter ki dışarıdan istemeyelim. Çünkü o kadar çok dışarıya odaklı vaziyetteyiz ki dışarıdaki görüntünün altında etkisinde kalıyoruz. O görüntüden uzaklaşıp kendi içsel farkındalığımıza döndüğümüz anda zaten mevcut olan bütün o kaynaklar bizim yardımımıza koşacak.
Kendini sevmekle başlıyor her şey ve tabii ki zaman hem iyi bir arkadaş hem de bilemiyorum biraz galiba kötü davranıyor bize. Bir sonraki programa bırakacağız biliyor musunuz?
Peki, peki iyi arkadaşlıkları kendi içimizde yaratalım o zaman. Öyle bir mesajla noktayı koyalım.
İsmail Barış Özpazarcık bizimle birlikteydi sevgili dinleyiciler. Engelli Koşu'dasınız. Hayata bağlayan en önemli heyecanlardan biridir aşk. Bazıları gerçek olduğuna inanmazken pek çok insan için yaşamanın ta kendidir. Aşkın anlamını çözemesek, birkaç cümleyle tanımlayamasak da gerçek olan şudur ki başımıza geldiğinde her şeyimiz değişir. Bu sözlerin sahibi Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ertuğrul Sabah. Engelsiz dergisindeki Dişe Diş adlı köşesinden aldığımız bu satırlarda şüphesiz karşı cinse duyulan aşktan söz ediyor. Ama biliyoruz ki insan başka canlılara da aşkla bağlanabilir. Doğaya, hayata, hatta işine de uğraşısına da. Çünkü aşk paylaşmadır, bağlılıktır, empati kurabilmektir, çokça da fedakarlıktır. Yollara düşmektir belki birisi ya da birileri için. İşte böylesine bir aşkı da gerçekleştiriyorlar Sayın Sabah ve gönüllü meslektaşları. Ege Ağız Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği'nin mobil diş üniteleriyle il il dolaşarak engellilere ücretsiz diş sağlığı ve bakım hizmetleri sunuyorlar. Bu güzel çalışmanın öyküsünü dinlemek üzere Profesör Doktor Sayın Ertuğrul Sabah'ı stüdyomuza konuk ettik. Sevgili dinleyiciler, merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız efendim?
Biz de çok iyiyiz. Mobil diş ünitesi fikri nasıl doğdu Sayın Sabah?
Şimdi biz özellikle bu derneğimizi diş hekimleri için kurduk. Yani biz Ege Ağız Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği olarak diş hekimlerinin bilimsel seviyesini yükseltmek amacıyla kurulduk. Lokomotif çalışmalarımızdan biri de zihinsel engellere ulaşmak. Baktık ki zihinsel engeller bu ülkede en zor durumda olan engeller. Diğer engelli arkadaşlarımız bize gönül koymasınlar. Yani bedensel engelli, ayakları olmayan, görmeyen engelli çocuklarımız tabii ki engeller. Ama bizim açımızdan, diş hekimliği açısından onlar daha iyi durumdalar. Yani çocuklarımız işte başım ağrıyor, dişim ağrıyor, karnım aç diye kendi sorunlarını dile getirebiliyorlarsa bu çok güzel bir şey. Ama zihinsel engelli çocuklarımızın başka özellikleri var. Bize gelemiyorlarsa biz onlara ulaşmaya çalıştık. 1988'den öğretim üyesi olduğumdan bugüne ben engellerle çalışıyorum. 88'de periodonti, yani çocuk diş hekimliği alanında doçent oldum. Ondan sonra bir doktor öğrencimi sadece zihinsel engellerde diş hekimliği hizmetleri adı altında bir doktoraya başlattım. O günden bugüne engellerle çalışıyoruz. 2001 yılında da bu derneği kurduk. 8-10 arkadaşımız bir araya geldik. En önemli lokomotif çalışmamız bu. Şimdiye kadar da Türkiye'de 30 bin kilometre yaptık. Binlerce zihinsel engelli çocuğumuzun ağız ve diş sağlığı eğitimini tamamladık. İlgili muayenelerini yaptık ve bulundukları ortamda en az bir çekimlerinin, bir tedavilerini, bir dolgularını gerçekleştirdik.
Kaç kişi çalışıyor bu gezici klinikte?
18-20 kişilik bir ekiple biz seyahat ediyoruz. Yakın mesafelere, 400-500 kilometrenin altındaki mesafelere otobüslerle, küçük otobüslerle ulaşımı sağlıyoruz. Ama daha uzun mesafeler, hepimiz çalıştığımız, bir kısmımız üniversite görevli olduğu için, bir kısmımız serbest diş hekimi, pazartesileri işimizin başında olmak zorundayız. Hı-hı. 500 kilometreyi aşan mesafelere de uçakla, havayoluyla taşımacılığı önemsiyoruz biz. İmkan buldukça da ulaşabildiğimiz illere gidiyoruz. Ben en son bir örnek vereyim. En son geçen hafta Batman'daydık. Bir iki ay önce Hakkari'deydik. Buralara ulaşımımız bizim. Gerek Zihinsel Engeller Federasyonu'nca gerekse Hakkari'li iş adamları sağladılar. Yani biz şunu söylüyoruz Türkiye'de. Biz Türkiye'nin herhangi bir noktasına her hafta sonu ekibimizi gönderecek konum ve donanımdayız.
Alanınızda tek misiniz?
Şu anda öyle görünüyor, tekiz.
Evet. Ağız ve diş sağlığı adına ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Ne gibi hizmetler veriyorsunuz ilk gittiğiniz anda? Örneğin Batman'da neler gerçekleştirdiniz?
Batman'da şöyle, bizim seyyar dediğimiz, alan diş hekimliği dediğimiz, sahra diş hekimliği dediğimiz portatif muayene ve tedavi gruplarımız var. Bugün İzmir'de veya başka şehrimizde normal bir diş hekimi muayenesinde ne varsa bütün ekipmanımız var. Yani biz gittiğimiz yerde bu işte son zamanlarda güncel tarama adı altında gidiyorlar. Biz tarama yapmıyoruz. Biz ağız ve diş sağlığı eğitimi veriyoruz. Yani engelli çocuğumuzun elini tutarak, ağzına fırça sokarak birebir hekimlerimiz birebir kollarını tutarak, ellerini tutarak fırçalama eğitimi veriyoruz. İki, tabii ki muayenelerini yapıyoruz. Üç, bulundukları ortamda en az bir tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Bunun özelliği şu. Özellikle zihinsel engelli çocuklarımızda sağlık çocuklarımızdan daha büyük bir güven sorunu var. Zihinsel engelli çocuğumuz kendi okulunda annesinin babasının ve onlar için çok önemli öğretmenlerin yanında güven içinde. Bana bir kötü bir şey olmaz mantığıyla bize tedavi etme olanağını veriyor. Ama tabii ki tedavi edemeklerimiz var. Bizim gittiğimiz okullar genellikle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretilebilir, eğitilebilir zihinsel engelli çocuklarımızın okulları. %89 gibi bir yüksek bir rakamla onların tedavilerini gerçekleştirebiliyoruz.
Batman'da kaç çocuk geldi? Sayı verebilir misiniz?
Evet, Batman'da bir cumartesi çalıştık biz. 89 civarında zihinsel engelli çocuğumuzun ağız ve diş sağlığı eğitimini tamamladık. Muayenelerini bitirdik ve en az bir veya iki tedavisini gerçekleştirdik.
Biraz önce Hakkari'nin adı geçti. İstanbul'dan Hakkari'ye, Batman'a birçok yere gittiğinizi biliyoruz. Hafta sonları gidiyorsunuz genelde. Nasıl tespit ediyorsunuz? Bağlantıları nasıl kuruyorsunuz?
Şimdi bizi Türkiye'deki özellikle zihinsel engelliklerle ilgili bütün ve dernek vakıflar bizi Ayvalık'tan tanıyorlar. Ayvalık Belediyesi'nin senelerdir gerçekleştirdiği Türkiye'de örnek bir çalışması var. Ayvalık Belediyesi bir hafta boyunca Türkiye'nin her yerinden 1500 ile 2000 arası engelli çocuğumuzu Ayvalık'ta topluyor. Bir hafta bütün yeme içmeleri, pansiyonları Ayvalık Belediyesi'ne ait olmak üzere. Tabii Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nun da beraber çalışıyorlar. Burada engelleri topluyor. Biz de 3-4 senedir bu haftada görev alıyoruz dernek olarak. Batman, Diyarbakır, Erzurum, neresi derseniz deyin. Nerede bir zihinsel engelli dernek vakıf varsa bizi biliyor. Biz burada da 3 gün çalışıyoruz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çocuklarımıza bakıyoruz. Onlar bizi çağırıyorlar. Tabii çağrıları yönetim kurulumuzda değerlendiriyoruz. Gidebileceğimiz yerleri sıraya koyup hepsine ulaşmaya çalışıyoruz.
Ücretsiz bir çalışma bu. Ayrıca da maliyetli bir hizmet için. Maddi bir kaynağa da ihtiyaç var tabii ki. Bir kurum ya da kuruluştan destek alıyor musunuz?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz başında 2000'li yıllardan bugüne İmece ile bu işi gerçekleştirdik. Diş hekimlerinin, bütün İzmir'deki diş hekimlerimizin, üyelerimizin veya üye olmayan diş hekimlerimizin muayenehanelerinde atıl durumda alet edevatları vardır. Bunları toplamaya başladık. Herkes diş hekimi kullanmak istemediği, rengini beğenmediği malzemesini getirdi, bir araya getirdik. Bunlarla çalışmaya başladık. Sonradan geçen yılın Aralık ayında yani fakültemle, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi dekanımızın önerisiyle fakülteyle bir işbirliği protokolü yaptık dernek adına. Şimdi fakülte de bize malzeme, materyal desteği veriyor. Bu konuda biraz daha rahatız.
Evet. Daha çok engelli çocuklara hizmet götürüyorsunuz. Bu çabalarınızın süreklilik kazanması adına tabii ki anne babalara da iş düşüyor. Onları da bilgilendiriyor musunuz?
Şimdi tabii annesiz babasız bir engelli çocuğun zihinsel engelli ayakta durması çok zor. Anneler canla başla çalışıyorlar. Ha, benim burada babaların sayısı çok az ama yine annenin yanında çocukla uğraşan babaları bu söylemin dışına tutuyorum. Ama daha çok anneler bu işin altında eziliyorlar. Anneanneler, babaanneler bakıyorlar. Babaların büyük bir kısmı engelli çocuk doğar doğmaz ortadan kayboluyor. Veyahut meşgul olmuyorlar. Annelerle beraber çalışmak bizim için iyi. Çünkü çocuğu tutan, çocuğu ikna etmeye çalışan başında anne var. Ondan sonra öğretmenler var. Öğretmenler onlar için çok önemli. Bir öğretmen zihinsel engelli bir çocuk için dünyaya açılan tek pencere. Bulundukları ortamda bizim başarımız bu. Bizim savımız da buydu. Bütün bu bizim Türkiye'deki baktığımız, kendi okullarında baktığımız zihinsel engelli çocukları çok modern bir üniversite kliniğine, bir hastaneye getirseniz yarısına müdahale edemezsiniz. Çünkü ortamları değişir, güven duyusu ortadan kalkar, işimiz biraz daha zorlaşır. Annelerin yükü bu konuda gerçekten çok ağır.
Kalabalığa girmek onlar için ciddi sorun. Sayın Sabah, dişçi koltuğu genelde korkutuyor işin açıkçası. Hepimiz korkuyoruz bir anlamda. Özellikle de çocuklar tabii ki. Onlara hangi yöntemlerle yaklaşıyorsunuz? İlk gittiğiniz yeri hatırlıyor musunuz?
İlk gittiğimiz yeri tahmin ediyorum. İlk gittiğimiz bu zihinsel engelli bir grup değildi. Urla'da bir çocuk köyü var. Orada çalışmaya başladı ilk gittiğimiz yerde. Sorun şu. Yani sorun zihinsel engelli çocuğun sağlık çocuktan bir farkı yok diş hekimliği korkusu açısından. Diş hekimliği korkusu her yerde maalesef var. Bu korkuyu yenmek için bütün çocuklarımızın erken yaşta ağrısız bir diş hekimliğiyle karşılaşmaları gerekiyor. Erken yaşta olunca bu. Biz diyoruz ki normal velilerimize, sağlık çocuk sahibi velilerimize, anne babalara veya zihinsel engellilere çocuğunuzu, oturabilen çocuğunuzu mümkün olduğu kadar erken diş hekimine getirmiş. Bu ilk muayene, diş hekimiyle ilk tanışma ne kadar ağrısız, ne kadar güzel olursa çocukların sonraki hayatlarında kalıcı bir şey sağlıyor.
Evet. Bir görüntü kaydı var. Programa girmeden önce paylaştık, seyrettik. Dinleyicilerimize aktarmak istiyoruz bu görüntü kaydından minik notları. Nasıl bir ekiple çalışıyorsunuz? 18 kişi dediniz biraz önce. Evet. Özel bir eğitim aldılar mı? Çünkü siz işin açıkçası sadece diş hekimi değilsiniz. Başka konularla da mutlaka ilgileniyorsunuz. Evet. Birikimleriniz var. Bunları nasıl buluşturuyorsunuz? Nasıl bir araya geliyorsunuz?
Şimdi ekibimizde tabii ki mutlaka bir teknisyen arkadaşımız oluyor. Yani daha başına çalışıyoruz. Biz sadece zihinsel engellere de gitmiyoruz. Biz örneğin Türkiye'de daha başlarında konuşlandırılmış 300-400 öğrenci kapasiteli YİBO'lar var. Yatay ilk öğretim bölge okulları. Buraları da hedefliyoruz. Bir de işte kuş uçmaz, kervan göçmez dağ köylerimiz var. Hani orada bir köy var, uzaktayı tanımlayan köyler. Buralarda da çalışıyoruz. Mutlaka ekibimizde hemşiremiz var. Teknisyenimiz var, yardımcı personelimiz var. Ve 13-14 tane de diş hekimimiz var. Hatta mevcut malzemeyi taşımak için gerekli bu sayı. Bir de 3 çocuğu aynı anda tedavi etmek de kolay bir şey değil sahrada. Yani bir çocuğun başına ikişer üçer kişi düşündüğünüz zaman ortalama 18 kişi ekiple ancak başa çıkabiliyoruz.
Aslında 18 kişi değil, aileleri de devreye katarsak herhalde bir 30-40 oluyor mu, ne dersiniz?
Tabii ama çoğalınca bizi davet eden açısından da bir külfet getiriyor. Bizi şimdi davet ediyorlar.
Evet.
Oralara ulaşmada ortalama 16-18 kişilik ideal bir sayı bizim için.
Evet. Ülkemizde ağız ve diş sağlığı adına engelli profili nasıl, bir tablo çizebilir misiniz bize? Çünkü eminim istatistiki anlamda da farklı bilgiler olmalı sizde.
Tabii güzel, bu konuda çok güzel dosyalanmış bilgilerimiz var. Çok güzel bir arşivimiz var. Yani sağlıklı çocuklarla engelli çocukların diş hekimlerinden çok büyük farkı yok. Yani aranızdaki çürükleri belki kastediyorsanız Zülfet Hanım. Sağlıklı çocuklarımızda bu ülkede, engelli çocuklarımızda %80-85 şeyle oranında çürüğü var ağzında. Tabii bu bir eğitim sorunu, çocuklara erkenden ulaşma sorunu, ağız ve diş sağlığı eğitimini vermek sorunu. Bir fark yok ama zihinsel engelli çocuklarımızın çiğneme sorunu olan, örneğin diğer hareket zorluğu olan, çiğnemez olan çocuklarımızda biraz daha fazla, belki %5'te fazla olabilir ama temelde hiçbir fark yok. Yaklaşım açısından da fark yok. Örneğin biz sağlıklı çocuklarımıza bir kelimeyi 3 saniyede öğretebiliriz. Bir engelli, zihinsel engelli çocuğumuza 3 saatte, 3 günde, 3 ayda, 3 yılda öğretebiliriz. Bir zaman sorunu bu sadece.
Size nasıl ulaşabilirler dinleyicilerimiz, bu hizmeti almak isteyenler?
Tabii bizim bu gezici ünitelerimiz dışında bir de sabit bir sistemimiz var İzmir'de. Valiliğin Engeller Merkezi var Küçükyalı'da. Engeller Koordinasyon Merkezi.
Evet.
Orada bizim sabit bir kliniğimiz var. Biz 4 yıldan beri orada her gün bir diş hekimimiz nöbetçi. Orada zihinsel engelli veya bedensel engelli çocuğunu getiren anneye, Selçuklu ve Osmanlı vakıflar geleneğine uygun hiçbir ücret veya bağış almaksızın hizmet veriyoruz. Oraya müracaat edebilirler, koordinasyon merkezine. Telefon numarası 244-0132 olacak galiba. Evet, öyle. Oradan bize ulaşabilirler. Benim telefonlarıma ulaşabilirler. Derneğin faksına ulaşabilirler.
Bir erişim adresi var mı? Bir site var mı?
Sitemiz şu anda kurulmakta. Biraz onda biraz geriden geliyoruz ama önümüzdeki günlerde tahmin ediyorum onu da çözeceğiz.
Bu yoğunluk arasında eminim fırsat bulamamışsınızdır. Yazılarınızda hayata olumlu bir bakış söz konusu. Neler söylemek istersiniz engelli dinleyicilerimize, engellerini aşma, hayata tutunmaları konusunda ve işin açıkçası daha çok da ailelere nasıl seslenmek istersiniz?
Engelli grubunda bir an önce söylediğim gibi zihinsel engelli çocuğa sahip olmak gerçekten zor bir iştir. Düşünün, bir çocuğun bedensel engelli olabilir, ayağı olmayabilir, görmeyebilir, duymayabilir ama o çocuğunuzu bir yere koyabilir anne. Bir köşeye koyduğunuz zaman ben 10 dakika işte tuvalet molası vereceğim, bakkala gideceğim dediğiniz zaman olabilir. Ama zihinsel engelli çocuğu olan bir anne uyanık olduğu sürece, hatta uyuduğu sürece onu göz önünde bulundurmalıdır. Bu çok ağır bir görevdir anneler için. Hani derler ya, ateş düştüğü yeri yakar, aslında ateş düştüğü yeri yakmasın. Biz hepimizin çocukları, sizler ve bizler, sağlıklı yaşayan bizler birer engelli adayız aslında. Trafik kazaları, yangınlar, düşmeler bizi onlardan biri her an yapabilir. Bunu düşünmek lazım. Bunun için de ya çok fazla bir özveri gerekmiyor. Örneğin komşunuzda bir engelli çocuğunuz varsa, komşunuzda engelli anneye ayda bir, haftada bir, verin bana şu engelli çocuğunuzu. Bir gün ben bakayım da siz de alışverişe gidin. Ne bileyim, bir sinemaya gidin, bir ziyaret yapın demek bile onlar için dünyalara bedeldir.
İnsanın kendiyle yüzleşmesi her zaman kolay değil ne yazık ki Sayın Sabah. Evet. Sorumluluğun ötesinde bir şey.
Evet.
Şiir de yazıyorsunuz.
Evet, ikinci kitabım şiir geçen yıl piyasaya çıktı. Birinci kitabım 1964 baskılıdır. İşte ikincisi de 2006 baskılıdır.
Bizim yaşımızı yakın belki.
Sizler tasarı halindeydiniz belki ilk kitabım yayınlandığı zaman.
Teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için, aramıza katıldığınız için. Yine karşılaşmak isteriz, birlikte olmak isteriz.
Sağ olun efendim.
Başka kitaplarda da buluşmak istiyoruz ama izin verirseniz dizelerinizi dostlarımıza hemen aktaralım. Evet. Sevgili dinleyiciler, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Pedodonti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ertuğrul Sabahtı konuğumuz. Bakın, çocuklara ne diyor? Bir çocuk ağlarsa eğer evrenin herhangi bir yerinde, duyarım ben koca kulaklarımla her sefer, gönüllere, vicdanlara vurulmuşsa ağır semer. Kalmamışsa kalplerde bir güzel değer. Koşup ona yetişebilmek isterim. Terk edenin, eksiğinin, gediğinin yerine. Karnı açsa beslerim. İnanın kiber eden çok memelerim. Susamışsa içsin, sonsuzdur nehirlerim. Ceplerim çikolata, oyuncak dolu. Nefesim şifa olsun isterim. Altımda uçan bir halı, gereğinde kollarım, kanatlarım. Onlardır bana bu emanet dünyada can veren, tat veren hayatlarım.
Duy sesimi, söyleyemem ben derdimi. Duy sesimi, söyleyemem ben. Sesim yok, duyamazsın. Çok uzaktayım, çok. Ben güneşin doğduğu taraftayım. Ben güneşin doğduğu taraftayım. Oradayım, oradayım, oradayım.
Yasalar engel değil.
Telefon numaramız 444-24-01-232 İzmir'in alan kodu ve elektronik posta adresimiz engellikosu@trt.net.tr. Sevgili dinleyiciler, sorularınızı bekliyoruz. Avukat dostumuz Sayın Cafer Tüzün'le birlikteyiz. Merhaba Sayın Tüzün.
Merhaba efendim.
Nasılsınız?
Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sıcaklarla uğraşıyoruz, sıcak güzel.
Hepimiz.
Değil mi?
Hepimiz.
Değil mi?
Belki tarlada çalışan dinleyicilerimiz ya vardır. Onların işleri kolay gelsin.
Daha çok kolay
çok
gelsin.
Çok zor. Onlar için daha çok da zor. Çok ilginç haberlerimiz var bugün aynı zamanda. Hem soruları yanıtlayacağız dinleyicilerimizden gelen, hem de engelli panosunda yer alan bu iç aydınlatıcı sözcükleri paylaşacağız. İzin verirseniz hemen bir tanesini aktarayım mı dostlarımıza? İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı karar uyarınca İzmir'deki engelliler 13 metreküp'e kadar kullanacakları suyun bedelini %50 indirimli ödeyecekler. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edilen kararla İzmir'de ikamet eden zihinsel, ortopedik, görme ve işitme engelli vatandaşlar ya da vasileri talepte bulunmaları halinde konut su aboneliğinin birinci kademesinden 0-13 metreküp %50 indirimli olarak yararlanabilecekler Sayın Tüzün.
Bu çok güzel, güzel bir haber. Çok güzel. Bu haberin daha güzelini bekliyoruz. Ne biliyor musunuz? Şimdi diyoruz ki biz sivil toplum örgütleri toplumu bilinçlendirecek, bu yolda çaba harcayacak. İşte o toplum örgütlerinin de su tüketimleri oluyor. Keşke o alanda da, ki keşkelerle bir gün gerçekleşecektir kanısındayım. O alanda da bir indirimler, bir kolaylıklar olsun. Ama inanıyorum belediye yetkileri bunu da yapacaktır.
Evet. Peki bu konuyla ilgili istemeleri halinde, talepte bulunmaları halinde bir küçük not var. Dilekçe vermeleri mi gerekiyor acaba?
Tabii, herhalde şu olacaktır. Su faturalarını eklerler. kendisine abone olduğunu hı hı. faturadan şey yapacağız.
Sağlık görecek. Raporunda ekleme durumları var mıdır? Ne dersiniz Sayın Düzen?
Tabii istenecektir onlar. Engelli hı. olduğunu kanıtlama açısından.
Evet, durumu belgeleyen.
Tabii, yani bu şu anda özürlük kartı nüfuslara da işlendi. İşletmişler nüfus kartına.
Evet.
Onu ekler. Bu şekilde çözümler. Çok kolaylık gösterecekler inanıyorum ben.
Mutlaka. 444-2401 telefon numaramız, 232 İzmir'in alan kodu. Bir haberimiz daha var paylaşmak istediğimiz. Türk Hava Yolları engelli yolcular için iç ve dış hatlarda uygulanabilir ücretler üzerinden %25 indirim uygulaması başlattı. Türk Hava Yolları yaptığı açıklamada yaşama geçirilen uygulamayla %40 ve üzeri oranda engelli olan yolculara uygulanabilir ücretler üzerinden %25 indirim sağlanacağını kaydetti. Açıklamaya göre indirimden faydalanmak isteyen yolcular %40 ve üzeri oranda engelli olduğunu belgeleyen Başbakanlık Engelliler İdaresi Başkanlığı tarafından verilmiş olan engelli kimlik kartını, sağlık kurulu raporunu veya nüfus cüzdanlarını ibraz etmeleri yeterli olacak. Ayrıca refakatçi ile seyahat etmelidir ibaresi bulunan doktor raporunun ibraz edilmesi halinde engelli yolcuyla aynı seferde seyahat edecek bir refakatçiye de aynı indirim sağlanacak. 24 saat öncesinden belirtilmek suretiyle isteyen tüm Türk Hava Yolları yolcularına ücretsiz olarak tekerlekli sandalye ve sedye hizmeti de sunulacak. Zaten bunu talep ettiğiniz takdirde uçağa kadar sizi bir araçla, özel bir araçla götürüyorlar ve rahatlıkla ulaşımınızı evet, sağlıyorlar.
Evet. Bu çok güzel bir haber. Bu aşağı yukarı 10-15 gün önce yine Radyo 1'imizde gündem programında Hava Yolları Genel Müdürü, Türk Hava Yolları Genel Müdürü'nün bir söyleşisi olacaktı ama haberini aldım fakat içeriğini dinlemedim.
Dinleme
demek ki buymuş. Bu, sevindik buna. Bu güzel bir şey. Dileyelim ki özel kurum, özel hava yolları da kendine düşenleri buradan yapsın. Değil mi efendim?
444-2401 telefon numaramız, 232 İzmir'in alan kodu sevgili dinleyiciler. Avukat Cafer Tüzün Bey ile birlikteyiz. Sizden gelecek olan soruları bekliyoruz. Bir yandan da engelli panosunda yer alan haberlerimizi paylaşıyoruz. Bedensel engelliler atıcılık milli takımı 24-28 Temmuz tarihleri arasında Sulh şehrinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılıyorlar.
Ne güzel.
22 Temmuz Pazar günü Almanya'ya gittiler. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayın Demirhan Şerefan beraberinde milli takım teknik heyeti ve sporcularla birlikte düzenlediği basın toplantısında dünya sıralamasında yeri olan sporcularından bu şampiyonada birincilikler beklediğini söyledi. İyi şanslar diliyoruz biz de engelli koşu ekibi olarak. Bir şekilde yanlarında olduğumuzu hissetmelerini diliyoruz tabii ki. Sayın Tüzün, sorular gelmeye devam ediyor. Arkadaşlarımız alıyorlar telefonla. Ama biz bir yandan da geçen haftalarda duyurduğumuz ancak bir türlü değinemediğimiz konu başlıklarımız var.
Sorunları var.
İçlerinden şanslı olan bir tanesini hemen paylaşsak dinleyicilerimize ne dersiniz?
Soruları alalım mı?
Yani, soruları henüz alıyorlar. Belki o telefon zaman, bağlantısı evet, yapacağız.
Konu işleyebileceğimiz konulardan. Şimdi efendim biz iş yasasına göre kamuda çalışan engelli işçilerden söz ettik. Daha sonra dedik ki bunun memur kısmı da var dedik. 657'ye tabi olan engelliler ve engelli yakınları olanlarla söz ettik. Zaman sınırlaması için de şunu söyleyelim. Onlar da yine diğer memurlar gibi sınavlara girecekler. Ön koşul bu. Sınavda aldıkları, KPSS sınavlarında aldıkları puanlar söz konusu olacak. Kurumlar, hangi kurum memur alacaksa o da mesleğin özelliğine göre sınavlar yapmakta ve bu sınavlar sonunda görevlendirme olacak. İş kanunuyla bir paralellik de şu. Burada da memurlarda %3'lük kontenjan söz konusudur. Benzerlik yine aynı ilde bir kamu kurumunun o ilin değişik yerlerindeki çalışan memur toplamı kadro sayısı üzerinden yüzdeler hesaplanıyor. Bu şekilde alınıyor.
Evet.
Sonra özürler yasasında bir yenilik oldu. O yolla gelen bir yenilik var. O da 657 sayılı yasanın 53. maddesini başlığıyla birlikte değiştirdi. O özürler yasasının 20 ve 21. maddesiyle bunlar geldi. Burada ne geldi? Efendim, engelli memur göreve başladığında onun görevini yapabilmesi için her türlü imkan kurumca araç gereç temin edilecek. Bu yoktu evvelden, bu var. Yani kurumda ben bu görevi yapıyorum, bu görevim için de şu şu şu araçlar lazım dendiğinde kurum bunu temin edecek. Bu önemli bir şey. Bir de kendisi engelli olmadığı halde, bir memur düşünün, kendisi engelli ama engelli yakınları açısından bir kolaylık, olanak sağlandı. O nedir? O şu. Memursunuz bir yerde fakat bakmakla yükümlü olduğunuz kardeşiniz, çocuğunuz ya da eşiniz var. Bunlar özel eğitime muhtaç ise ve bulunduğumuz yerlere bu özel eğitimi alamıyorlarsa özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından ki bu kişilerin özel eğitim almaları gerekiyor diye bir rapor verildiğinde bu kişi başvuracak. Diyecek ki benim bulunduğum ilde, ilçede bu eğitimi almaları şansı yok. Beni en yakın bu eğitimi alabilecekleri yere tayinimi yapın. Devlet de bu yasa uyarınca o kişiyi oraya tayin edecek. Böylece o yakınları da özel eğitimden yararlanma şansı elde edecekler.
İlk sorumuz geldi. Adapazarı'ndan Zeki Tok Bey ulaşmış. %83 zihinsel engelli raporuna sahip akrabası için refakatçi raporunu nereden temin edebileceğini soruyor dinleyicimiz.
Refakatçi raporu yine tıbbi kuruluş ve sosyal hizmetlerle temas kurması gerekiyor. Bu kişi görülecek, hakikaten birisinin korumasına refakatçi yanında bulunması gerektiği yolunda verilecek raporlarla bu temin edecektir. Tabii böyle olunca az önce Türk Hava Yolları'nın verdiği haber doğrultusunda böyle bir olanaktan da yararlanacaktır. Bu kişiler İzmir'de örneğin, çok kentte de var bu, otobüse bindiklerinde belediye hizmetlerine yararlanırken özellikle ulaşımda bu refakatçiler de bu o kişiyi götürdükleri için, ona refakat ettikleri için bu indirimden ya da ücret almaksızın bu olanaktan yararlanıyorlar.
Adapazarı'ndan aramış dinleyicimiz. Herhangi bir devlet hastanesinden bu raporu alabiliyor mu? Bir sağlık kuruluşu dediniz çünkü.
Tabii devlet hastanesinden. Oradaki sosyal hizmetler müdürlüğüyle temas etsin.
Evet.
Ondan sonra devlet hastanesiyle.
Evet, bir dilekçe vermesi gerekecek. Engelli panosundan bir son haberimiz var. Hemen onu da aktaralım. ODTÜ Ankara Vişnelik tesisindeki yüzme havuzundan engellilerin de yararlanması için özel bir asansör yapılmış. ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin, engelli arkadaşlarımız havuzdan yararlanamıyordu. Bu duruma çözüm bulmak için koltuk biçiminde bir asansör yaptık. Bu özel koltuğa oturan kişi düğmeye basarak havuzun içine girebiliyor ve istediği kadar kaldıktan sonra yine asansörü kullanarak sorunsuz bir şekilde havuzdan dışarı çıkabiliyor. Koltuğun dizaynı tam bir güvenlik sağlıyor dedi. Teşekkür ediyoruz Sayın Şahin'e böylesine bir hassasiyeti taşıdığı için.
Zaten belki, çözüm oluşturduğu değil, için. Böyle belki dikkat edilmişse görülecektir. ODTÜ'nün, Otodo Teknik Üniversitesi'nin toplum yaşamına katkıları gerçekten öteden beri bilinen bir şeydir, olgudur. Bu da sevindirici olanlarından bir tanesi.
Diğer kuruluşlara da, diğer dostlarımıza da örnek olması dileklerimizi değil mi Sayın Cafer?
Evet efendim.
Evet. engellikosu@trt.net.tr elektronik posta adresimiz, 444-2401 telefon numaramız, yayın süresince bizi arayabileceğiniz telefonumuz, 232 İzmir'in alan kodu. Avukat dostumuz Sayın Cafer Tuzun'a her zaman sorularınızı ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Çünkü önümüzdeki hafta biz yine sizler birlikte olacağız. İsterseniz mektup da gönderebilirsiniz. TRT İzmir Radyosu Engelli Koşu Programı 35220 Alsancak İzmir.
Fark ettiniz mi? Bazıları daha zor yürüyor ama bazıları koşarken bir yere varamıyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sessiz ama bazıları cümlelerle hiçbir şey söylemiyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sadece bakıyor ama bazıları görmeden anlıyor.
Her çarşamba TRT Radyo 1'de
Engelli Koşu'da buluşalım.
Sayın Cafer Tüzün, teşekkür ediyoruz. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için.
Ben de teşekkür ediyorum.
Sayenizde kanatlarımız daha hızlı çarpıyor.
Hep beraber.
Sevgili dinleyiciler, gün içinde eğer sorularınızla ulaşmak isterseniz veya kendinizle ilgili olarak aktarmak istediğiniz notlar varsa 411-42-69 bir diğer telefon numaramız, 411-42-69-232 İzmir'in alan kodu, engellikosu@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Biz size engel olmayalım. Yapacak çok işiniz var. Hayata bir merhaba demek istersiniz belki. Programı hazırlayan Ahmet Büyükçuhlacı, kumanda masasında Paşa Duran, programı sunan İffet Diler. Hoşçakalınız, sevgiyle kalınız.
Engelli Koşu. TRT Podcasting yayınını dinlediniz.